Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Meryem suresinin 16. ayetine bugün inşallah başlayacağız. Bu surede öncelikle Zekeriya aleyhisselamdan söz açıldı. Zekeriya aleyhisselam Meryem validenin bakımını üstlenen bir büyük peygamber. Cenab-ı Hak ona çok ileri yaşlarda Yahya isminde bir erkek çocuğu lütfetmişti. Ondan bahsedilmişti. Hem eşi kısır olmasına rağmen hem de kendisinin yaşı çok ileri olmasına rağmen Cenab-ı Hak onlara böyle bir evlat nasip etmişti. Şimdi Meryem validede de tezahür eden, ortaya çıkan Cenab-ı Hakk'ın kudretlerini görmüş olacağız. Buyuruyor ki ayet-i kerimede 16. ayet Meryem suresi, Estağfirullah. Vezkur fil kitabi Meryem izin tebedet min ehliha mekanen şarkıya. Resulüm, ey Habibim, kitapta yani bu Kur'an'da Meryem'i de an. Meryem'den de bahset, onun kıssasını da açıkla. Hani o ibadet ve tefekkür için ailesinden ayrılıp mabedin ya da evinin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Evet, Hazreti Meryem Kur'an-ı Azimüşşan'da anılması istenen bir annemiz, validemiz, bir hanımefendi. Kur'an'da ismi geçen tek hanım odur. Ve Meryem validemizin daha annesi ona hamileyken onu mabede adamıştı. Nezertü leke ma fi batni muharraran feteqabbel minni demişti. Ya Rabbi, karnımda olanı mabede adıyorum demişti. Bunu benden kabul et demişti. Adeta doğacak evladını Allah'a adamıştı. Ve yine orada dua etmişti ki, Ya Rabbi, onu ve zürriyetini şeytanın şerrinden koruman için sana sığınıyorum demişti. Gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan bir kıssa anlatırken de sadece kıssa anlatmaz. Onun içinde nice nice hikmetler gizlidir. Bir annenin yüreğine düşen o dua cümleleri nasıl böyle bir bereketli bir meyveye dönüşüyor? İşte Meryem validede ve onun oğlu İsa aleyhisselam'da biz bunu görüyoruz. Ve hassasiyete dikkat edin. Evladını hakka adamak, hakkın hizmetine vermek ne kadar önemli bir şey ki Cenab-ı Hak onu da bize hatırlatıyor, anlatıyor. Ve şeytanın şerrinden koruması için en büyük korunak olan Yüce Rabb'e onu emanet ediyor. Evlatlarımızı, nesillerimizi kendi ilmimizle, irfanımızla, efendim bize verilen imkanlarla terbiye etmeye elbette çalışacağız. Ancak şunu bileceğiz ki onların terbiyesi, korunması, geliştirilmesi Allah'ın yardım ve inayeti olmadan, onun koruması olmadan zordur. Bir beşer olarak bizlerin, anne babaların ya da büyüklerin yapabileceği bir şey değil. Biz bize düşen sebeplere sarılma babında ne varsa elbette o tedbirlere riayet edeceğiz. Fakat şunu bileceğiz ki bu ancak Allah'ın yardımıyla, onun korumasıyla gerçekleşebilecektir. İşte Hazreti Meryem böyle bir hassas anneden, hassas bir aileden dünyaya gelmiş bir güzel, Rabbimizin methettiği, kulluğunu bize örnek olarak sunduğu bir validemiz, büyüğümüz. ve onun böyle bir ibadet için, Rabbi ile beraberlik için doğu tarafında bir yere çekildiğinden bahsediliyor. Bu doğu taraf, mabedin doğu tarafında bir ibadet mahalli olarak müfessirlerimiz tarafından açıklandığı gibi, evinin doğuya bakan kısmında bir oda olduğu da ifade edilir. Fakat Hazreti Meryem validemizin daha doğmadan mabede adanmış bir evlat olduğu düşünülünce, bunun mabette, yani Kudüs'te, o Mescid-i Aksa'da doğu tarafında bir yere çekildiğini anlıyoruz. Evinde değil de, evi elbette belki mabede yakın da olabilir. Mabedin içine açılan bir ev de olabilir. Fakat diğer ayetlere baktığımız zaman mabedin o alanının, o Mescid-i Aksa alanının doğu tarafında bir yere çekildiğini anlıyoruz. Beyt-i Makdis'in doğusu yani. Ve devam ediliyor. Fettehadet min dunihim hicaba. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti, bir engel çekmişti. Yani hususi bir alan ayırmıştı adeta. O mabette, o ibadet ettiği yerde insanlardan, halktan uzakta bir yere çekilmişti. Neden? Rab'le beraberlik anlamında insanın böyle zaman zaman uzlet haline geçmesi önemlidir. Evet, İslam'da ruhbanlık yoktur ama zaman zaman ibadet maksadıyla işte insan günün belli saatlerinde, gecenin belli saatlerinde tenhaya çekilmesi önemlidir. Kişinin kendiyle, Rabbi ile baş başa kalması, kendisini hesaba çekmesi, geleceğe dair güzel niyetler oluşturması için de ve güzel bir şekilde de Rabbi ile buluşması anlamında o tenhalar önemlidir. İşte Meryem Valide de diyor, insanlarla arasına ya da aile fertleriyle arasına bir perde oluşturdu. Rabbi ile baş başa kalma adına. Buradaki hicab kelimesi bir örtü anlamına geldiği gibi herhangi bir engel de olur. Bu engel bazen bir duvar da engel olabilir. Bir kapıyı kapatırsınız, o da bir hicaptır. Değişik şekillerde olabilir ama her halükarda kişinin yalnız kalmasını sağlayacak bir örtü çekmiş. Öyle bahsediliyor bu ayette. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا. Biz diyor Cenab-ı Hak, ona ruhumuzu gönderdik. Buradaki ruhumuzdan maksat müfessirlerimiz Cebrail'dir diyorlar. Onu elçi olarak gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا, o da ona, o Meryem'e temessül etti. بَشَرًا سَوِيَّا, böyle dosdoğru, tas tamam bir adam şeklinde temessül etti. Yani ortaya çıktı. Yüce Rabbimiz Cebrail'i zaman zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de insan suretinde gönderdiğini biliyoruz. Peki burada gönderilen Cebrail mi değil mi? Elbette farklı bir melek de olabilir. Farklı bir elçi de elbette olabilir. Ancak müfessirlerimiz bunu Cebrail olarak daha çok açıklıyorlar. Hususi elçi, Cenab-ı Hakk'ın hususi elçisi ve bunun temessül ettiğini beyan ediyor ayet-i kerime. Bir insan suretine bürünmesini burada bize bildiriyor. Demek ki melekler Cenab-ı Hakk'ın izniyle böyle bir insan suretine de bürünebiliyorlar. Ruhaniler dediğimiz bu tür varlıkların temessülü, böyle bir insan suretine veya değişik şekillere girmeleri Kur'an'da ve sünnette bize zaman zaman beyan edilir, anlatılır. Öyleyse böyle bir şey vakidir, gerçektir. Ve tas tamam bir beşer olarak görünüyor. Niye öyle görünüyor? Müfessirlerimiz diyorlar ki o elçi gerçek suretinde melek olarak görünse Meryem Valide belki korkacak, ödü patlayacak, bayılacak, kendinden geçecek, belki can verecek. Bilemiyoruz. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de meleği gerçek suretinde gördüğü zaman kendinden geçmişti adeta. Ona dayanmak demek ki kolay bir şey değil. Öyle olunca Cenab-ı Hak bir beşer suretinde ona göndermiş oluyor. 18. ayette Meryem Valide şimdi Cebrail'i ya da karşısında böyle bir adam görünce galet dedi ki inni eûzü birrahmâni minke in kunte takiyya, senden Rahman'a sığınırım eğer sen Allah'tan sakınan bir kimse isen, benden uzak dur anlamında böyle bir cümle söyledi. Rahman'a sığınırım senden. Çünkü tertemiz bir bakire bir hanım kız karşısında böyle bir erkek suretinde biri ve o perdenin ötesine geçmiş. İnsanlar gelmesin diye perde, insanlar görmesin, insanlardan uzak olayım diye perde gerisinde ibadet eden Meryem Valide perdenin hemen önünde beliriverince böyle bir kişinin ortaya çıkması onu tedirgin ediyor. Senden Allah'a sığınırım diyor. Yani sanki ondan bir kötülük yapacağı endişesi kendisinde oluşuyor. Kendini erkeklerden hasreten, sakınan, iffetine son derece düşkün bir hanımefendi için bu çok tedirginlik verici bir şey. Odada başka kimse yok ve siz orada hemen bir erkekle karşılaşıveriyorsunuz. Bu onu tedirgin ediyor ve Rahman'a sığınırım senden diyor. Burada çok ince bir nokta var. İnsan her ne zaman böyle korkulacak bir hal olsa veya herhangi bir günaha karşı efendim düşme endişesi içinde ortaya çıkacak olsa ilk hatırına gelmesi gereken şey Allah'a sığınmak olmalı. Biz bunu bu sahneyi Yusuf Aleyhisselam'da da gördük. Yusuf suresinin tefsirinde. Orada Züleyha'nın kendisini davet etmesi neticesinde Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği bir cümle vardı. Me'azallah diyordu o da. Allah'a sığınırım senden diyordu. Böyle bir günaha düşmekten Allah'a sığınırım diyordu. Böylesi zamanlarda ilk önce sığınılacak bir melce, bir sığınak olarak Allah hatıra gelirse Allah o kulunu koruyor. Elbette kendi imkanlarınızla savunmaya geçebilirsiniz. Bir takım korunma mekanizmalarınızı çalıştırabilirsiniz ama gönlünüze düşen ilk mana, ilk şey Allah'a sığınmak olmalı. Bu ayetlerden, bu anlatış tarzından Rabbimizin bu ince beyanlarından bu sonucu çıkarıyoruz. Her ne zaman korkulacak bir şey olsa, içimizi ürperten bir şey olsa ya da bir günaha davet gibi bir durum söz konusu ise me'azallah demek, ya Rabbi sana sığınıyorum demek son derece önemli bir sırdır, önemli bir korunma vesilesidir. Meryem validemiz de Rahman'a sığınırım senden dedi. İn kunte takiyya, sen eğer Allah'tan korkan, muttaki birisiysen, Allah'a inanıyorsan, imanın varsa çekil git demek. Burada bulunma demek. Bu anlamda adeta onun gönlündeki imana seslenerek, takva duygusuna seslenerek, Allah'tan korkma hissiyatına seslenerek onun uzak olmasını istiyor. Bunun üzerine Cebrail diyor ki gale ya da o gönderilen Cenab-ı Hakk'ın ruhumuz dediği varlık niye Cebrail'e ruhana diyerek Allah kendisine nispet ediyor ruhumuz diye, onun şerefini ifade etmek için, ona bir şeref vermek için, ona bir mükerremiyet atfetmek için böyle buyuruyor. Nitekim Kabe'ye Beytullah diyoruz, Allah'ın evi. O Kabe'nin şerefini ifade etmek için bir cümle. Burada da ruhumuzu gönderdik derken de emrimizi kendisiyle gönderdiğimiz varlık demek. Esasen Cenab-ı Hak ruh üflemesi bir şeyin olmasını dilemesi demek. Buna bazı vasıtaları, bazı vesileleri aracı kılar. İşte bu aracı olan varlığa, yani Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi var etme adına bir nefasını taşıyan varlığa da ruh tesmiye olunur. Yani ruh ismi verilir. Bu itibarla Cebrail burada İsa Aleyhisselam'ın efendim aşılanmasında, annesine böyle bir emanetin verilmesinde aracı olduğu için, o ilahi emrin oluşmasına vesile olduğu için, vasıta olduğu için ruhana diye Cenab-ı Hak ruhumuz demiştir. Evet, diyor ki Cebrail şimdi, قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ Ben senin Rabbinin elçisiyim diyor. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَك۪يًّا Sana tertemiz bir evlat hibe etmek için buradayım. Allah beni bunun için gönderdi. Sana tertemiz bir evlat hibe etmek için gönderdi. Bir başka kıraate göre لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَك۪يًّا Allah'ın elçisiyim ben ki Allah kendisi sana bir tertemiz evlat hibe etmesi için beni gönderdi manasındadır. Eğer bu kıraat esas alınırsa, fakat Kur'an-ı Kerim'de لِيَهَبَ لَك۪ي diye buyurularak ben sana böyle bir tertemiz bir evlat hibe edeyim, bağışlayayım için buradayım der. Cebrail Aleyhisselam Meryem Valide biraz endişelenince, son derece bir yüreğinde bir ürperti oluşunca onu sakinleştirmek için hemen kimliğini açıklıyor. Korkma, ben öyle kötü niyetli biri değilim. Senin o ibadet ettiğin Rabbinin elçisiyim. Seni yaratan, seni besleyip büyüten Rabbin var ya, işte onun elçisi olarak ben buradayım diyor. O sığındığı Rahman'ın gönderdiği bir elçi olduğunu kendisine haber veriyor. Ve burada gulamen zekiyye, zekiyye ifadesi tertemiz anlamına geliyor. Günahlardan tertemiz anlamına geldiği gibi bir de böyle bütün uzuvları yerli yerinde, gelişmeye son derece müsait, iman ve takvada ilerleyecek bir evlat anlamına geliyor. Böyle birisini diyor, sana hibe etmek için geldim ben. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Meryem valide alıyor bu sefer sözü. Galet, enna yekunu li gulam. Dedi ki Meryem, benim nasıl bir çocuğum olabilir? Nereden olacak ki? Velem yemsesni beşer, velem ekü bagiyya. Bana hiçbir beşer el değmemiştir, beşer eli değmemiştir. Ben herhangi bir şekilde evlilik yaşamış birisi değilim. Velem ekü bagiyya. Böyle kötü ahlaklı biri de değilim. Olmadım hiç. Böyle kendi iffetini korumayan birisi de değilim ben. Hem doğrudan bir evlilik yaşamamış, hem de böyle kötü ahlaklı olmayan birisi olduğum halde benim nasıl çocuğum olabilir ki? Nereden olabilir ki? Diye Cebrail'e karşılık veriyor. Bunun üzerine Cebrail ya da o gönderilen Cenab-ı Hakk'ın ruhumuz dediği o elçi, قَالَ كَذَٰلِكِ Doğru, böyledir diyor. Dediğinde haklısın. Fakat قَالَ رَبُّكْ Rabbin buyuruyor ki هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ Bu iş bana çok kolaydır. Yani sana bir beşer dokunmadan, herhangi bir böyle bir ailevi ilişki yaşamadan senin çocuğun olması Rabbine çok kolaydır. Rabbim böyle buyuruyor. Bu iş bana çok kolaydır buyuruyor. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا Hem biz onu, o yavruyu, bütün insanlık için bir mucize, kudretimize delalet eden bir işaret kılacağız. Ve bizden bir rahmet olarak onu var edeceğiz. Yani onu aleme rahmet kılacağız, insanlığa rahmet kılacağız. Ve kâne emran magdiyya, zaten bu iş olup bitmiştir. Bunun hükmü ezelde verilmiştir. Böyle söylüyor Cebrail, bu cevabı veriyor. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın yaratılması bütün insanlık için bir ilahi kudret mucizesi. Bunu Allah böyle buyuruyor. Biz böyle takdir ettik. Bir de bizim katımızdan bir rahmet olarak onu var kılıyoruz. Bütün peygamberler bütün insanlık için esasen rahmet olarak gönderilmişlerdir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili de Cenab-ı Hak ayet-i kerimede biz seni ancak alemlere rahmet olasın için gönderdik buyuruyor. Peygamberler bulundukları topluluklar için, mesajlarının ulaştığı kimseler için rahmet elçileridirler. Hem kendi kendilerine rahmettirler, hem ana babaları, aileleri için bir rahmettirler. Fakat daha çok da bütün insanlık için ve belki de mahlukat için rahmettirler. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيَّ Bu iş oldu bitti zaten diyor. Kazası, hükmü verilmiş, ezelde böyle karar verilmiş bir iştir buyuruluyor. Ve tefsirlerimizin anlattığına göre ve ayetlerde işaret edildiğine göre Cebrail aleyhisselam ya Cenab-ı Hakk'ın ruhumuz diye bahsettiği o elçi, o nefhayı, ilahi nefhayı Meryem validenin gömleğine doğru üfler. Nefh eder ve neticede Meryem valide İsa aleyhisselama hamile kalır. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا Nihayet Meryem İsa'ya hamile kaldı. Ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Yani artık toplumdan tamamen kendini kamufle etti adeta. Çekildi bir kenara. Rabbinden bir elçiyle böyle bir durum olunca da elbette yapacak bir şey yoktu. Kazaya teslim oldu, kadere teslim oldu. Ama içinden kim bilir nasıl yine ürpertiler oluşuyordu. Hamileliği ne kadar sürdü? Tefsirlerde bir aydan 9 aya kadar, hatta bir saatten 9 aya kadar diye değişik rivayetler var. Fakat normal bir çocuğun anne karnında kalma süresi olan 9 ay olduğu görüşü daha çok kabul görüyor. Bir şekilde Meryem valide efendim o hamileliği yaşıyor. Ayet devam ediyor. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا derken doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine doğru götürdü. Yani bir hurma ağacının gövdesine yaslanmaya mecbur etti. O da kuru bir hurma ağacı rivayete göre. Ve orada diyor ki hurma ağacına yaslanınca demek ki doğum sancıları başlıyor. Ve şöyle diyor. Ah keşke bu hale düşmeden önce ölseydim. Ölseydim de unutulup gitseydim. Böyle bir ah çekiyor. Peki niye öyle ah çeker? Bunun değişik sebepleri olur. Bir, hakikaten Meryem Hazreti Meryem validemiz çok dindar, iffetine düşkün bir hanımdır. Kur'an-ı Azimüşşan bunun üzerinde sık sık durur. Ahsanet ferceha der Kur'an. O iffetini muhafaza eden bir hanımdır der. Çok dindar bir hanım. Bütün vakitlerini ve ömrünü de Allah'a kulluğa adamış, mabedin hizmetine vermiş bir hanım. Ve onun bu yönüyle bir sıfat da betül, yani her şeyden arınmış, adeta ele tek çekmiş, kendini kulluğa vermiş bir hanımefendi. Bu sebeple insanların kendi hakkında kötü zanda bulunacaklarından ve ayıplanıp fitnelere maruz kalacağından çekiniyor. Elbette kim olsa çekinir. Evlenmemiş bir hanım ve hamile. İşte nasıl bakarım ben bu insanların yüzüne? Üstelik ben mabette çalışan, hizmet eden biriyim diyerek adeta içi içini yiyor. Bu ayetten yola çıkarak bazı alimler derler ki böyle fitne zamanlarında insanın ölümü temenni etmesi demek ki caizdir derler. Bazen efendim kimi insanlara, böyle iffetli insanlara böylesi iftiralar ve benzeri yakıştırmalar oluverir. O onun altından kalkamaz. Fakat dinimizde ölümü temenni etmek pek uygun görülmediğinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi durumlarda şöyle dua edilebileceğini bize öğretir. Ya Rabbi, ölüm benim hakkımda hayırlı ise benim canımı al Müslüman olarak. Yok, hayat benim hakkımda hayırlı olacak ise beni yaşat der. Kul böyle dua edebilir. Herhangi bir bela, musibet, fitne zamanlarında çok zor da kalınırsa böylesi duanın edilebileceğini öğreniyoruz. İşte burada Meryem Valide de muhtemelen insanların yüzüne nasıl bakarım ben bu halimle diyerek böyle bir keşke bundan önce ölüp gitseydim, yok olup gitseydim de adım sanım unutulsaydı diyor. İkinci olarak belki insanların suizanına düşmesine sebep olmaktan korkuyor. Tamam, kendisi mutmain olmuştur bir şekilde. Çünkü Rabbinin bir elçisi kendisine böyle bir haber getiriyor ve bu elçi kendisine bu emaneti tevdi ediyor. Üfleyerek tevdi ediyor. Ve bunu kendisi bildiği için kendisinden emin. Fakat insanlar kendisi hakkında suizana düşecekler. Onlar adına korkuyor. Onları yanlışa düşmekten, yanlış zanlara düşmekten endişe ediyor. Bunun için böyle bir temennide bulunuyor. Veya bilemiyoruz, o doğum hali belki de o acılar çok daha büyük olmuş olabilir. Beklemediği bir şekilde olmuş olabilir. Ve o acılara dayanamadığı için de bunu söylemiş olabilir Meryem Valide. 24. ayet şu şekilde. O hurma ağacına yaslanmış, hurmanın o gövdesine ve böyle bir halet-i ruhiyede bir anne adayı ve bunu teselli edecek etrafında zahiren kimse yok ama Rabbi onu hususi olarak görüyor, gözetiyor. Ayet şöyle. Fenadaha min tahtiha ella tahzani kad ceale rabbuki tahtaki seriyya. Birisi artık bu her kimse Cebrail de olabilir diyor müfessirlerimiz. Belki o rahimdeki İsa Aleyhisselam'dan da gelen bir ses olabilir diyorlar. Böyle bir ses geliyor. Ses şöyle. Fenadaha min tahtiha. Alt tarafından bir ses. O hurmanın kökünden doğru bir ses geliyor. İşte kendi alt tarafından da bir ses olabilir. Şöyle diyor ki bu ses. Üzülme. Rabbin senin alt yanında ondan yararlanacağın bir su arkı meydana getirdi. Bir su getirdi. Yani o susuzluk halini gider. Ondan içebilirsin. Rivayete göre ya da tefsirlerin anlattığına göre o hurma ağacının yanında kuru bir çay var. Ama o çaydan epeydir su gelmiyor. O an su akmaya başlıyor. Ayet bunu haber veriyor diyor bazı müfessirlerimiz. Bazıları da diyorlar ki burada seriyya ifadesi aynı zamanda derecesi yüksek anlamına da gelir diyorlar. Ve buradan Allah sana efendim doğum neticesinde çok böyle şerefli bir evlat verecek anlamında bir ifadedir diye de yorumlayan alimlerimiz var. Fakat bir sonraki ayete de baktığımız zaman bunun suyun aktığı bir ırmak olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir sonraki ayette yine devam ediyor o ses. Vehuzzi ileyki biciz'in nahle. Hurmanın diyor. Hurma ağacını da kendine doğru bir şöyle silkele, sars. Tüsakit aleyki rutaben ceniyye. Sars ki üzerine böyle taze, olgunlaşmış hurmalar düşsün. Rivayete göre o ağaçta o an kuru aslında. Ama oradan da Cenab-ı Hak taze hurma ikram ediyor. Nitekim bir başka ayette Meryem validenin odasına girdiği zaman mesela Zekeriya aleyhisselam onun odasında mevsim dışı meyvelerin olduğunu görünce bunlar nereden Meryem diyor. Nereden buldun bu işte kış döneminde yaz meyvesi ya da yaz döneminde kış meyvesi gibi. O da Rabbimin katından buyuruyor. Meryem validenin demek ki böyle bir Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir bağlılığı varsa rızkı bile hususi olarak zaman zaman Cenab-ı Hak ona elçileri vasıtasıyla çok hususi rızıklar veriyor. Burada da aynı böyle mucizeyi görüyoruz. O yanında hemen bir suyun akmaya başlaması, işte o kuru hurma dalının dalından böyle olgunlaşmış hurmaların üzerine düşmesi, o hurma ne kadarsa işte artık onu hafif salla diyor Cenab-ı Hak. Şöyle titret, üzerine hurmalar insin. Bazı alimler buradan yola çıkarak derler ki doğumun kolaylaşması maksadıyla hamile hanımefendilerin hurma yemesi onun doğumunu kolaylaştırır diyerek böyle bir hikmet çıkarırlar buradan. Nitekim bazı yörelerde böyle bir adette vardır. Böyle bir gelenekte oluşmuştur. Taze hurma ikram edilir ki Cenab-ı Hak Meryem Valide'ye madem taze hurma ikram etti, o zaman o acıları yaşayan hamile hanımlara böylesi hurma ikram etmelidir diye de bir ince edep çıkarırlar ya da böyle bir tavsiye çıkarırlar. Bunlar tabii müfessirlerimizin kendi gönüllerine doğan manaların bir şekilde satırlara dökülmesi neticesinde toplumların kabulü olmuş ve gelenek ve görenek haline gelmiş bazı toplumlarda. Önemli ama. Ve devam ediliyor ayet-i kerimede. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Fekülî veşrabî vekarrî aynâ. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Şimdi burada ye, iç, gözün aydın olsun ifadelerinden şunu anlıyoruz. Demek ki o alt tarafından efendim bir ırmak akıyor ki oradan içecek bir su geliyor. Yukarıdan da taze hurma dökülüyor. O da yiyecek bir şey. Dolayısıyla efendim alt tarafından kendisine bir ırmak akıntısı kıldık ifadesini sana şerefli bir evlat verdik şekildeki anlayış biraz efendim uzak olmuş oluyor. Yani böyle bir mana çok uygun düşmüyor. Oradaki bir suyun akıntısı, su akıntısı daha efendim uygun bir mana. İçilebilecek bir su. Yukarıdan da ikram edilecek bir taze hurma, olgun hurma inmiş oluyor. Ve karri ayna buyurularak da senin gözünü efendim nurlandıracak, adeta baktığın zaman sana mutluluk verecek, huzur verecek bir durumun ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu da sen artık mahzun olma, üzülme, hatta sevin diyerek onun üzüntülerini sevince çevirmeye çalışıyor bu ayetteki bu ifadeler. فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا. Diyor ya, şayet insanlardan birini görecek olursan, herhangi birini görecek olursan, çocuğu doğduktan sonra, ben Rahman'a bir oruç adadım, susma orucu adadım. O bakımdan bugün hiç kimseyle konuşmayacağım diye söyle ya da işaret et. İşaret diliyle, yani adeta elini ağzına götürerek, ben bugün oruçluyum, kimseyle konuşmayacağım de, kimseye bir şey söyleme diye Cenab-ı Hak tavsiyede bulunuyor kendisine. Nitekim daha sonra gelecek, yine kendisi konuşmuyor Meryem Valide, çocuğa işaret edip, çocuk konuşuyor beşikteyken, yani İsa Aleyhisselam daha küçük yaşta konuşmaya başlıyor. İlerleyen ayetlerde bunları da görmüş olacağız. Evet, Gerçekten İsa Aleyhisselam doğuşundan itibaren, hatta annesi de dahil, birçok mucizenin, olağanüstü ilahi kudretin kendisinde ortaya çıktığı bir peygamber. Cenab-ı Hak öyle murad etmiş. O bir şeye ol deyince olur. Nitekim Adem Aleyhisselam'ı annesiz ve babasız dünyaya getiren o. İsa Aleyhisselam'ı da babasız dünyaya getiriyor. Fakat sünnetullah, genel kanun, Rabbimiz insanları ve diğer canlıları anne ve babadan, ikisinin birleşmesinden meydana getiriyor. Ancak zaman zaman böyle harikulade dediğimiz sıra dışı, olağanüstü bir şekilde kendi gücünü, kudretini de Yüce Rabbimiz gösteriyor. Zaten ayet-i kerimede biz onu bütün insanlara bir işaret olsun, bir ayet olsun, bir mucize olsun için böyle yaratacağız buyuruyor. Evet efendim, Rabbimiz Meryem validemize ve onun muhterem oğlu Peygamberimiz İsa Aleyhisselam'a da buradan selam olsun diyoruz. Bugünlük bu kadarla yetiniyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.